Ayrım 21. Shogun James Clavell. Sayfa 273. 33. Blackthorn günlerdir Mariko'yu görmemişti. Birkaç kez Omi'nin evine kadar gitmeyi düşünmüş, sonra bunu kendisine yedirememişti. Fujiko sık sık kadını ziyarete gidiyordu ama onun da bir şey söylediği yoktu. Sonunda Blackthorn Naga tarafından Tora Naga'nın oturduğu düzlüğe götürdüğünce genç kadını görebildi. Tora Naga'nın işareti üzerine bağdaş kurarak adamın karşısına geçti. Kadına bakmayı istiyor, onun yanında olduğuna seviniyordu. O sırada Mariko'nun savaştan söz ettiğini anladı. Kadın yakında savaş çıkacağını söylüyordu. ''Ben buradan gidiyorum Anjin-san. Siz de benimle geleceksiniz. Ben Osaka'da kalacağım. Fakat siz geminizi savaş için hazırlamak üzere Yedo'ya gideceksiniz.'' Ama sözleri yarım kaldı. Birden etrafa inanılmaz bir sessizlik çöktü. Sonra yer sarsılmaya başladı. Blackthorn'a ciğerleri patlayacakmış gibi geldi. Bendy'nin her hücresi paniğe kapılmış haykırıyordu sanki. Ayağa kalkmaya çalıştı ama başaramadı. Muhafızların da aynı şekilde çaresiz kaldıklarını gördü. Tora Naga ile Mariko el ve ayaklarıyla yerlere tutunmaya çalışmaktaydılar. O korkunç ses hem topraklardan hem gökyüzünden geliyordu. Neredeyse kulaklarının zarları patlayacaktı. Blackthorn öğürmeye başladı. Titreyen topraklara yapışmış durmadan öğürüyordu. Kuzeydeki dağdan kayan toprak ve taşlar aşağıdaki vadiye indi. Samuray kampının yarısı ortadan kalktı. Blackthorn ellerinin üstünde doğruldu. Birden sarsıntı kesildi. Toprak eskisi gibi sağlam ve hareketsizdi. Adamın elleri, dizleri ve vücudu kontrol edilmeyecek şekilde titriyordu. Oturup soluk almaya çalıştı. Fakat o anda yine yerden homurtular yükseldi. İkinci deprem başlamıştı. Hem bu çok daha şiddetliydi. Sonra düzlüğün ilerisinde yerin yarıldığını fark etti. Çatlak gittikçe daha genişleyerek inanılmaz bir hızla onlara yaklaştı. Bir metre ileriden geçip yoluna devam etti. Blackthorn sağlam toprak olması gereken yerde uçuruma benzeyen çatlağın ağzında sallanan Tora Naga ve Mariko'ya inanamayan gözlerle baktı. Sonra Tora Naga'nın bu yarığa düştüğünü gördü. Bu bir kabustan farksızdı. O anda sersemlikten kurtularak sağ eliyle Tora Naga'nın kuşağını yakaladı. Yer rüzgara tutulmuş bir yaprak gibi titriyordu. Yarık 15 metre derinliğinde, 8 metre genişliğinde vardı ve ölüm kokuyordu. Çamur ve taşlar yukarıdan yağıyor, Tora Naga'yı beraber götürmeye çalışıyordu. Blackthorn eliyle ayağıyla tutunabileceği bir yer arıyor, kendisine yardım etmesi için Tora Naga'ya bağırıyordu. Sonunda yarı sersem haldeki Tora Naga ayaklarını yarığın yanına dayayabildi ve Blackthorn da onu sürükleyerek dışarıya çıkardı. Birden bütün omurtular durdu ve yer sarsılması da kesildi. Muhafızlar kalkıp Tora Naga'nın yanına koşacak oldular ama adam bir buyrukla onlara engel oldu. Beklemelerini söyledi. Blackthorn da yerde oturmuş, otlara doladığı tırnakları kırılmış kanayan parmaklarına bakıyordu. ''Ne zaman güvende olacağız?'' Mariko cevap vermedi. Yerdeki çatlak onu büyülemişti sanki. Yüzü çamur içinde kalmış, kimonosu yırtılmıştı. İki sandalı da ayağından çıkmıştı. Şemsiyesi de kaybolmuştu. Blackthorn ayağa kalkarak onu çatlağın yanından uzaklaştırıp yere oturttu. Sonra Tora Naga'ya baktı. ''İkaya desuka?'' Tora Naga konuşacak halde değildi. Göğsü körük gibi kalkıp kalkıp iniyordu. Kolları ve bacakları bere içindeydi. Eliyle işaret etti. Onu yutmaya kalkan çatlak artık iyice daralmıştı. Blackthorn omuz silkti. Karma. Tora Naga yüksek sesle geğirdi. Sonra tükürdü ve tekrar geğirdi. Ondan sonra parmağıyla o çatlağı işaret ederek küfürler yağdırmaya başladı. Blackthorn her sözü anlamıyordu ama adamın bela okuduğunu anlamıştı. Karmanın da belasını versin, depremin de, yerdeki çatlağın da. Kılıcımı kaybettim, onun da belasını versin. Blackthorn sağ olduğu için birden neşelenerek gülmeye başladı. Bir an sonra Tora Naga da kahkahalar atmaya koyuldu. Onların neşesi Mariko'ya da geçti. Muhafızlar yerlerinden kımıldamadan Tora Naga'nın buyruk vermesini bekliyorlardı. Doğuda Yabu, Omi ve Buntaro diğer muhafızlarla bir yarığın yanında duruyorlardı. Igarashi kaybolmuş, toprak onu yutmuştu. Blackthorn birden çok huzurlu ve mutlu olduğunu hissetti. Artık gururla samuray olduğunu düşünüyordu. Yado'ya gemisine savaşa gidecekti. Toranaga'ya sormak istediği pek çok soru vardı ama o da kendi düşüncelerine dalmıştı. Onu rahatsız etmenin anlamı yoktu. Sırt üstü yatıp gökyüzüne baktı. Toranaga'nın birden ciddi konuştuğunu duydu. Domo Anjinsan, ne? Domo? Rica ederim, bir şey değil, bu sadece görev diye Japonca cevap verdi Blackthorn. Sonra kadına baktı. Mariko-san, lütfen benim yerimi açıklar mısınız? Artık karma dediğiniz zaman ne demek istediğinizi biliyorum. Her şey çok daha berrak. Belki de bu kadar korkmak zihnimi açtı. Kadın bu sözleri aktarınca Toranaga başını salladı. Lord Toranaga memnun kaldı Anjinsan. Karma bilginin başlangıcıdır. Ondan sonra sabır gelir. Sabır çok önemlidir. Güçlü olanlar sabredebilenlerdir Anjinsan. Sabır yedi duygunuza engel olmak demektir. Bu duygularda nefret, hayranlık, neşe, endişe, hiddet, üzüntü ve korkudur. Bu yedi duyguya kapılmaz sabrederseniz kısa süre sonra sonsuzlukla uyum sağlarsınız. Bunlara inanıyor musunuz Mariko-san? Evet, sabırlı olmaya da çalışıyorum ama bu çok zor. Blackthorn yerinden kalkarak ilerledi. Yarığın yanında durarak elini bunun içine soktu. Biraz uğraşınca aradığını buldu. Elinde Fujiko'nun kılıcı vardı. Neyse, üstü topraklanmış, çizilmiş, kından çıkmamıştı kılıç. Toranaga'nın önünde eğilerek bir samuray gibi kılıcı sundu. Dozo Toranaga-sama, kara samurai, ni samurai, ne? Rica ederim Lord Toranaga demişti. Bir samuraydan diğerine, öyle değil mi? Domo Anjinsan, Kuanto Lord'u bu kılıcı kabul ederek kuşağına soktu. Sonra gülümseyerek eğilip Blackthorn'un omzuna vurdu. Tomo ne? Dostuz değil mi? Domo, Blackthorn başını çevirdi ve birden yüzünden gülüşü siliniverdi. Köyün olduğu yer dumandan görülmüyordu. Hemen gidip Ujiko'ya bakmak için Toranaga'dan izin istedi. Toranaga sağıma gidebileceğinizi söylüyor. Kendisini bu akşam yemeğinde kalede göreceğiz. Sizinle konuşmak istediği şeyler varmış. Blackthorn köye döndü. Burası alt üst olmuş, yol bile bozulmuştu. Yer yer evler yanıyor, köylüler su taşıyorlardı. Omi'nin evi bir yana yatmıştı. Kendi evi ise kül olmuştu. 34. Fujiko yaralanmış, hizmetçisi Nigatsu ölmüştü. İlk sarsıntıda evin orta direkleri çökmüş ve mutfaktaki ateşler etrafa dağılıvermişti. Fujiko ile Nigatsu düşen kirişlerden birinin altında kalmışlardı. Hizmetçi kız yanarak ölmüştü. Fujiko'yu çekip kurtarmışlardı. Diğer hizmetçi ve uşaklar yaralanıp berelenmekle birlikte sağdılar. Hepsi de Blackthorn'u sapasağlam görünce pek sevindiler. Fujiko evden kurtarılmış, bahçe duvarının yanına serilmiş bir şilteye yatırılmıştı. Yarı baygındı kadın ama Blackthorn'u karşısında görünce az kalsın ağlayacaktı. Bitkin bir sesle, "Yaralanmadığınız için Buda'ya şükürler olsun Anjinsan," dedi. Kadının bacakları ve kalçaları fena yanmıştı. Doktor çay ve diğer bitki sularına batırılmış bezleri onun bacaklarını sararak acısını hafifletmeye çalışıyordu. Blackthorn daha sonra doktora kadının durumunu sordu. Adam Lady Fujiko'nun genç ve güçlü olduğunu, onun içinde iyileşeceğini söyledi. Blackthorn zarar görmemiş olan bahçe kapısında durdu. Buntaro'nun okları hala soldaki direğe saplıydı. Dalgın bir tavırla bunlardan birine dokunarak üzgün üzgün karma diye düşündü. Onun yanması da karma. Fujiko'nun yanına giderek hizmetçilerden birine çay getirmesini söyledi. Kadının çayı içmesine yardım etti. Sonra o uyuyana veya uyuma taklidi yapana kadar da elini tuttu. Uşakları evden kurtarabildikleri şeyleri bir yana yığmış, birkaç köylünün yardımıyla geçici bir barınak yapmaya çalışıyorlardı. Daha sonra yeni evi yapılana kadar Blackthorn'a Fujiko'nun kalede kalacaklarına dair haber getirdi bir samuray. İki de tahterevan getirmişlerdi. Blackthorn genç kadını usulca kaldırıp bunlardan birine yatırdı ve diğerini de savarak yürüyeceğini söyledi. Yağmur başlamıştı ama aldırmadan ilerledi. Bir ara başını kaldırınca karşıda duran Omi'yi gördü. Adam yeni ütülenmiş kimonosunun üstüne pirinç samanından yapılmış yağmurluğunu giymişti. Sivri tepeli bambu şapkası yeni yıkanmış, saçlarını yarı yarıya örtüyordu. Omi hala dumanı tüten yıkıntıları işaret etti. Karma anjinsan. Öyle. Blackton yüzündeki yağmur damlalarını sildi. Omi evini işaret etti. Hamama bir şey olmadı. Kullanmayı ister miydiniz? Blackthorn teşekkür ederek Omi'nin peşi sıra bahçe yolunda ilerledi. Moora'nın başkanlığındaki uşak ve köylüler evi daha şimdiden onarmaya başlamışlardı. Omi işaretler ve basit kelimelerle uşakların yangını vaktinde söndürdüklerini anlattı. Blackthorn'un evi de eskisi gibi olacaktı. Bunun için bir hafta gerek Anjinsan. Üzülmeyin, Fujika-san iyi bir idarecidir. Kendisi masrafları Moora ile halleder ve eviniz eskisinden daha da iyi olur. Omi hamama bakan adamlarına seslendi. Uşaklar hemen İngiliz'i götürüp bir duvarı çatlamış hamama soktular. Burası onun eski banyosundan çok daha lükstü. Blackthorn soyunup küçük tabureye oturdu. Uşaklar onu sabunlayıp yıkadılar, sonra kaynar suya girdi. O anda bütün dertleri uçup gitti. Fujiko iyileşecek. Ben talihli bir adamım. Toranaga'yı kurtardığım için talihliyim. Depremde bana bir şey olmadığı için talihliyim. Omi daha sonra Blackthorn'un aksi suratlı, dişsiz bir kadın olan annesiyle tanıştırdı. İngiliz Mariko'dan öğrendiklerini anımsayıp yaşlı kadının hatırını sordu. Omi'nin annesi kıkır kıkır gülüp ağzını şaplattı. Sonra yan tarafa bakarak kaşlarını çattı. ''Çabuk ol Anjinsan, çayını sıcak istiyor.'' Çayları getiren hizmetçinin yanında duran genç kadın Blackthorn'un soluğunu kesti. Sonra anımsadı onu. İlk kez köy alanından geçerken Omi'nin yanında gördüğü kadın değil miydi o? Omi aksi bir sesle konuştu. ''Bu da karım.'' Kadın yerini alıp eğilerek selam verince Blackthorn, ''Bana onur verdiniz.'' dedi. Omi'nin annesi omurdandı. ''Onun tembelliğini bağışlayın. Çayınız sıcak mı bari?'' ''Teşekkür ederim. Çayım çok lezzetli.'' Yaşlı kadının gelininin adını söylemediğini fark etmişti. Fakat buna da şaşmadı. Mariko ona Japon toplumunun kayınvalidelerinin üstün durumunu anlatmıştı. Blackthorn çenesinden çaylar akan yaşlı kadına bakarken onun gelini üstünde büyük nüfuzu olduğunu düşündü. Bu koca karı isterse gelinini öldürtebilir, boşatır veya kovabilirdi. Ama evin reisi olan oğlunun da bunları kabul etmesi gerekiyordu tabii. Omi bu kadının her dediğini yapacağı benziyordu. Midori son derece güzeldi. Gür siyah saçları oval yüzünü çerçeveliyordu. Hatta Mariko'dan da güzeldi. Fakat onda Mariko'nun ateşi ve gücü yoktu. Omi ve annesi Blackthorn'un yemeğe kalması için direttiler. Ama o özür dilerim diye cevap verdi. Aç değilim. Bu gece Lord Toranaga ile yemek yemem gerekiyor. Yaşlı kadın heyecanlandı. Oh Todesu! Onun hayatını kurtarmışsınız. Biz onun uyrukları olarak çok müteşekkiriz. Bir şey değil, ben görevimi yaptım. Her şeyi yaptınız Anjinsan. O Misan ve Lord ya bu da hepimiz gibi size teşekkür borçlular. O sırada dışarıdan nal sesleri geldi. Bir grup atlı evin yakınında durdu. Naga eğerden atlayarak bahçeye girdi. Bütün köylüler işi bırakarak dizüstü çöktüler. Naga onlara devam etmeleri için bir işaret yaptı. ''Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim Omi-san. Fakat beni Lord Toranaga gönderdi.'' ''Rica ederim beni rahatsız etmiyorsunuz. Lütfen bize katılın.'' Midori de hemen kendi yastığını gence vererek yerlere kadar eğildi. ''Çayımı sake mi Nagasa ama?'' Naga oturdu. ''İkisini de istemem. Teşekkür ederim. Susamadım.'' Naga'nın acelesi olduğu belliydi. Ama Omi yine de gereken bütün sözleri söyledi. Sonunda görgü kurallarının gerektiği sözler bitince, ''Naga-san'' dedi, ''Lord Toranaga için yapabileceğim bir şey var mı?'' ''Kendisi bu akşam yemekten sonra sizi görmeyi istiyor. Bütün subayların katılacağı bir toplantı yapılacak.'' ''Bundan şeref duyarım.'' ''Anjinsan, babamı kurtardığınız için size teşekkür etmek isterim.'' Genç memnunlukla ona baktı. ''İsterseniz benimle gelebilirsiniz.'' ''Tabii, bu bana zevk verir.'' Yine selamlar verildi ve hepsi eğildiler. Blackthorn da bir ata bindi. Kaleye doğru giderken Omi'yi düşünüyordu. Omi kendisiyle dost olmayı istiyordu. Banyodan sonra sırtına giydiği kimonoyu bile o vermişti. Fakat o yaptıklarından sonra... Blackthorn kendi kendine ''Asla onu unutmadım.'' dedi. Fakat aslında bu da karma değil miydi? ''Ben de Omi'nin yerinde olsaydım aynı şeyi yapmaz mıydım?'' Kaleye yaklaştıkları sırada Naga atının dizginlerini çekti. ''Anjinsan?'' ''Hay, Lord Doranaghi'yi kurtardığınız için size bütün kalbimle teşekkür etmek istiyorum. Dostunuz olmama izin verin. Blackthorne'un anlayamadığı sözler söyledi. Özür dilerim, anlayamadım. Carita Irumu? Ah, ben özür dilerim. Bu borç demektir. Sadece size borçlu olduğumu söyledim. Bu benim görevimdi, ne? Evet, öyle de olsa bir hayat borçluyum. Toranaga Sama topların, barutun ve güllelerin tekrar geminize konduğunu söylüyor. Denize açılabilmeniz için ne kadar hazırlık yapmanız gerekiyor? Bu geminin durumuna bağlı. Gemiye iyi bakmışlarsa sorun yok. Gemi iyi durumdaymış. Yedo limanına çekince iyi bakılması için emir verilmiş. Geminin iyi durumda olduğunu kabul edersek savaş için ne kadar zamanda hazırlanabilirsiniz? Blackthorne'un kalbi deli gibi çarpmaya başladı. Kiminle savaşacağım, Mariko-san? Efendim, kiminle savaşmayı istediğinizi soruyor. Blackthorne günlerdir gizli gizli tasarladığı şeyi o an Toranaga'yı açmakla kazançlı çıkabileceğini düşündü. Hem o gün Toranaga'nın hayatını kurtardığı için kendisine bazı haklar tanınacağını umuyordu. Bu yılki kara gemiyle. Mariko şaşırdı. Ne? Kara gemiyle. Lord Toranaga bana izin versin, gerisini ben hallederim. Gemim ve biraz da yardımla onun bütün yükünü, bütün ipekleri, gümüş ve altınları bölüşürüz. Mariko güldü ama Toranaga kaşlarını çattı. Efendim, dost bir ulusa savaş açmanın bağışlanmaz bir hata olduğunu söylüyor. Portekizliler Japonya için gerekli. Evet, bu anda öyle. Fakat aslında onlar benim kadar Lord Toranaga'nın da düşmanları. Zaten onların yaptıkları hizmetlerin çok daha iyisini yarı fiyatına biz de yapabiliriz. Efendim, belki diyor. Fakat Çin'in sizinle ticaret yapacağına inanmıyor. İngiliz ve Hollandalılar şimdilik Asya'da güçlü değiller ve bizim devamlı ipeğe ihtiyacımız var. Kendisi haklı tabii ama 1-2 yıl sonra her şey değişecek. O vakit Lord Toranaga bana inanacak. Başka bir teklifte bulunayım. Ben zaten Portekiz'de savaştayım. Karadan 3 mil ötesi uluslararası sular sayılır. Gemiyi orada yakalar ve istediğim limana götürerek satabilirim. Kendi gemim ve personelimle bu çok kolay olur. Birkaç hafta veya bir ay sonra kara gemiyle içindekileri Yedo'ya getirebilirim. Bunu Yedo'da satabilirim. Geminin yarı değeri liman vergisi sayılır. Lord Toranaga sizinle düşmanınız arasındaki şeylerin kendisini ilgilendirmediğini söylüyor. Deniz herkese aittir. Fakat bu topraklar bizim ve burada geçerli yasalar çiğnenemez. Blackthorne tehlikeli bir konuya girdiğinin farkındaydı. Ama altıncı duyusu ona tam zamanında hareket ettiğini söylüyordu. Toranaga bu yemi yutacaktı. Bu sadece bir teklifti. Bana kiminle savaşmak istediğimi sordu. Beni affedin ama bazen gelecekle ilgili planlar yapmak yararlıdır. Lord Toranaga'nın çıkarlarını kendi çıkarlarım sayıyorum. Mariko sözleri çevirince Toranaga homurdanarak bir şeyler söyledi. Lord Toranaga akla yakın önerilere değer verir. Fakat bu düşünce saçma. Aslında çıkarlarınız ayrı. Fakat aynı da olsa 9 adam içinde 1000 kişi bulunan koca bir gemiye nasıl saldırabilir? Bu iş için yeni personel gerekecek tabii Mariko-san. 80 ya da 90 adam. Eğitilmiş denizci ve topçular. Onları Nagasaki'de bulacağım. Portekiz gemilerinden alırım. Kadının dehşetle içini çekmesini duymazlıktan geldi. O gemilerde birkaç Fransız, İngiliz, Alman veya Hollandalı bulunabilir. Onların çoğu da asidir ya da gemiye zorla bindirilmişlerdir. Nagasaki'ye kadar güvenle gidebilirsem, biraz da gümüş veya altınım olursa her şey hallolur. Düşman donanmalarında daima hazır parayı görünce taraf değiştiren gemiciler vardır. Efendim, bir saldırıda böyle leş yiyen kargaya güvenmenin delillik olacağını söylüyor. Blackthorne, kabul ediyorum diye cevap verdi. Fakat gemiye doldurmam gereken personele ihtiyacım var. Efendim, samurayla bizim denizcileri topçu ve gemici olarak yetiştirmenin mümkün olup olmadığını soruyor. Bunu yapmak kolay fakat aylar alır. Onlar gelecek yıla mutlaka hazır olurlar. Ama bu yılki kara gemiye yetişemeyiz. Lord Toranaga, Portekizlerin kara gemisine bu yıl veya daha sonra saldırmak niyetinde olmadığını belirtiyor. Onlar düşmanım değil diyor. Kendileriyle savaşta değilim. Biliyorum, onlarla savaşta olan benim. Lütfen beni affedin. Bu sadece bir konuşma. Fakat Lord Toranaga kendisine hizmet etmemi istiyorsa gemiye koyacak adamlar bulmam gerekiyor. Kalede Toranaga'nın bahçeye bakan özel dairesindeydiler. Kale depremden hiç zarar görmemişti. Gece ıslak ve durgundu. Yakılan tütsülerin dumanı sivrisinekleri kovmak ister gibi ağır ağır yükseliyordu. ''Efendim, geminizle şimdiki personelinizi alıp Nagasaki'ye gidip gidemeyeceğinizi soruyor. Orada istediğiniz diğer adamları bulabilecek misiniz?'' ''Hayır, bu çok tehlikeli olur. Güçsüz olduğum için Portekizliler beni hemen yakalarlar. Önce adamları bulup Yedo'ya getirmem daha doğru olur. Gemide tam personel ve silah olursa bu sularda hiçbir düşman bana ilişemez.''
''Lord Toranaga 90 adamla kara gemiyi ele geçirebileceğinize inanmıyor.''
''Ondan daha hızlı gider ve kendisini batırırım. Bunu Erasmus'la yapabilirim. Bunlar hep düşünce Mariko-san. Ama düşmana saldırmama izin verilirse Matt'le birlikte Nagasaki'ye giderim. Kara gemi orada limandaysa ona savaş bayraklarımı gösterir ve yolunu kesmek için açıkta dururum. Geminin ticaretini bitirmesini beklerim. Sonra rüzgar limandan uzaklaşmaya uygun olunca sanki kumanyaya ihtiyacım varmış gibi Nagasaki'ye yaklaşırım. Onun limandan kaçmasına izin veririm. Sonra gemiyi birkaç mil uzakta yakalarım. Geminin sürati ve toplarım sayesinde işi hallederim. O teslim bayrağını çekince de tekneye kendi adamlarından birkaçını bindirir ve Yedo'ya getiririm. Gemide 400 tona yakın altın külçe olması gerek.
Fakat kaptan yenilirse neden size teslim olsun? Siz erişemeden o gemisini batırır.
İngiliz genellikle kaptanlarla anlaşmaya varılır. Denizcilerin hayatlarını bağışlar, biraz para verip en yakın limana çıkarırsanız hiçbiri karşı koymaz diyecekti ama kendisini tuttu. Ama bu kez karşımda Rodriguez olacak ve onun ne yapacağını biliyorum. Planını açıklamamaya karar vererek konuştu. Denizdeki savaşlardaki adetlerimizden biri böyledir işte. Boş yere can kaybı olmasını istemeyiz.
''Affedersiniz Anjinsan, Lord Toranaga bunun iğrenç bir adet olduğunu söylüyor. Kendi gemileri olsa teslim olmayacağını belirtiyor.''
Mariko çayını yudumladıktan sonra konuşmaya devam etti.
''Ya gemi henüz limana girmemişse?''
''O zaman açıkta dolaşır ve suları tararım. Çok yüklü olduğu için onu yakalamak daha da kolaylaşır. Fakat onu Yedo'ya getirmek zorlaşır. Gemi ne zaman limana girecekmiş?''
''Lordum bunu bilmiyor. Belki 30 gün içinde. Bu yılki gemi erken gelecekmiş.''
Blackthorn ödülü elde etmesinin an meselesi olduğunu seziyordu.
''O zaman geminin yolu kesilir. Kendisini mevsim sonu ele geçiririm. Ya da bir gece kıyıya baskın yapar ve gemiyi zapt ederim.''
''Bu kıyılarımıza saldırmak olur. Lord Toranaga kendisi dahil hiçbir daimyonun Japon topraklarında yabancıların başka ülkeden gelen kimselere saldırmalarına izin vermeyeceğini söylüyor. Bu ancak imparatorluğumuzun düşmanlarına yapılabilir. Savaşçı ve personel istiyorsanız bunları Kyushu'dan bulabileceğinizi de açıklıyor. Japonca bilen biri Kyushu'da bol Wako bulabilir.''
''Wako mu Mariko-san?'' ''Oh, özür dilerim. Biz korsanlara Wako deriz Anjin-san. Kyushu yöresinde sayısız korsan vardı. Fakat Taiko onların çoğunu ortadan kaldırdı. Ama yine de zaman zaman orada korsanlara rastlanıyor. Wako yüzyıllarla Çin sahillerini kasıp kavurmuş. Zaten Çin onların yüzünden limanlarını bize kapattı.''
Sözlerini Toranaga'ya aktardıktan sonra "Lordum" diye devam etti. "Karaya saldırmanıza asla izin vermeyecek. Fakat kraliçenizin düşmanlarını açık denizlerde yakalayıp istediğinizi yapabilirsiniz. Tabii, burası tanrıların topraklarıdır. Size önce de söylediği gibi sabırlı olmalısınız." ''Evet, onun söylediği gibi sabırlı olmaya çalışacağım. Sadece düşmana saldırmak istedim. Onların Lord Toranaga'nın da düşmanı olduklarına bütün kalbimle inanıyorum.''
''Portekizler Lord Toranaga'ya sizin düşman olduğunuzu söylemişler. Tsukusan ve ziyaretçi rahip bundan eminlermiş.''
''Peki kara gemiyi açık denizde yakalayıp İngiliz bayrağını çekerek Yedo'ya getirirsem ne olur? Bunu ve içindekileri orada satmama izin verir misiniz?''
''Lord Toranaga bunun şartlara bağlı olduğunu söylüyor.''
''Savaş çıkarsa Lord Toranaga'nın düşmanlarına bütün gücümle saldırmama izin verilecek mi?''
''Lordum bunun bir Hatamoto'nun görevi olduğunu söylüyor. Bir Hatamoto da daima onun buyruklarını dinler ve Lorduma hizmet eder Anjin-san. Soracağınız başka bir şey var mı? Bir samuray ve Hatamoto olduğunuzu hiçbir zaman unutmamalısınız.'' Evet, bana verilen bu büyük onuru biliyorum. Yalnız bir samurayın nasıl borç alabileceğini öğrenebilir miyim Mariko-san?
Bir sarraftan tabii Anjin-san, pis bir tefeci tüccardan.
Bu sözleri Toranaga'ya aktardı.
Neden paraya ihtiyacınız var?
Yedo'da tefeciler var mı?
Evet, bu işi resmi metresinize sorsanız kendisi sizi yardım edebilir. Bu onun görevleri arasındadır.
Fakat bu Jiko-san rahatsız. Siz yakında yola çıkacağımızı söylediniz.
Evet, yarın gidiyoruz.
Mariko yine Toranaga ile konuştu.
Lordun Fujiko-san'ı gemiyle göndereceğini söylüyor. Neden borç almak istediğinizi soruyor.
Lord Toranaga'ya hizmet edebilmem için yeni bir personelim olması gerekiyor. Gidip Nagasaki'den denizci bulacağım.
Efendim, Yedo'ya vardığımızda size cevap verecek.
Domo, Toranaga-sama, Mariko-san, ben Yedo'da nereye gideceğim? Bana yol gösterecek biri olacak mı?
Oh, böyle şeyler için üzülmemelisiniz Anjin-san. Siz Lord Toranaga'nın hatamotolarından birisiniz.
Toranaga oğlunu çağırdı. Sonra dostça bir tavırla konuştu. Anjin-san, Naga-san'la gidin. Kendisi size kalacağınız yeri gösterecek.
İngiliz selam verip çıktıktan sonra Toranaga Mariko'ya döndü.
Ne düşünüyorsun?
Bu adam Cizvitlere ve Portekizlere düşman. İsterseniz onları temizlemek için Anjin-san'dan yararlanabilirsiniz. İkincisi de onun amacı hala para. Anladığım kadarıyla barbarlar sadece para sayesinde güce sahip olabiliyorlarmış. Kendisi savaşın hayat ve hayatın da ölüm demek olduğunu anlayamıyor.
Sen değerli bir danışmansın. Katolik olup da düşmanın fikirlerini dinlemek zor değil mi?
Evet, fakat madalyonun iki tarafını da görmek gerek. Anjin-san'ın söylediklerinin çoğunun doğru olduğu anlaşıldı. İspanyollarla Portekizlerin dünyayı bölüştükleri, rahiplerin silah kaçırdıkları doğruymuş. Sadakatimden kuşku duymamalısınız efendim. Durum çok zor da olsa daima size karşı görevlerimi yerine getireceğim.
Teşekkür ederim. Anjin-san'ın söyledikleri çok ilginçti. Evet, sana teşekkür ederim Mariko-san. Değerli bir danışmansın. Buntaro'dan boşanman için emir vereyim mi?
Efendim?
Ne diyorsun?
Ruhu ah bağımsızlığa kavuşmak ne zevkli olacak diyordu. Öte yandan mantığı onu kendisine gel Mariko, kim olduğunu unutma. Sevginin bir barbar sözü olduğunu unutma diye uyarmaktaydı.
Toranaga bu derin sessizlikle onu seyrediyordu. Evet, o bir şahin diye düşünüyordu. Fakat onu hangi ava karşı kullanmalıyım?
Mariko sonunda mırıldandı. Hayır lordum, teşekkür ederim ama hayır.
Anjin-san acayip bir adam ne? Kafası hayallerle dolu. Onun sözlerini ciddiye almamalıyız. Portekizlere ya da kara gemiye saldıracağını sanması saçma.
Mariko durakladı. Bence bunlar olabilir.
Toranaga kesinlikle ben kabul etmiyorum diye cevap verdi. Fakat Anjin-san'la savaş gemisini dengeyi sağlamak için diğerlerine karşı kullanmak düşünülebilir. Omi'nin dediği gibi bu ara barbarlardan bazı şeyleri öğrenmemiz gerek. Toplantıda bulunup çevirmenlik yapacaksın. Teşekkür ederim Mariko-san. Bu gece Kiku'nun anlaşmasını satın almak için çayhaneye giderken Anjin-san'ı da götür. Resmi metresine gereken hazırlıkları yapmasını da söyle. Anjin-san'ı armağanlandırmalıyız ne?
Hay! Mariko çıkacağı sırada tekrar konuştu adam.
İşido ile aramdaki iş halledilince boşanmanı sağlayacağım.
150 subay sıralanmış bekliyordu. Yabu, Omi ve Buntara en öndeydiler. Mariko yan tarafta Blackthorn'un yanında duruyordu. Toranaga muhafızlarıyla gelerek onların karşısına yerleştirilmiş olan tek ipek yastığa oturdu. Yine onlara savaş planını anlattı. Fakat bunun pek büyük bölümünü kendisine özgü nedenlerle gizlemeyi uygun bulmuştu.
Toranaga saldırı alayı gemiyle Yedo'ya gidecek diye sözlerine devam etti. Toda Buntaro-san alay komutanıdır. Kasigi Omi-san da ikinci komutan. Lord Yabu, siz de Izu'da seferberlik ilan edeceksiniz. 6000 askeri sınıra yığacaksınız. Böylece Ikawa Jikyo'nun yolumuzu kesmesini önleyeceğiz. Yağmurlar durunca Ishido Kuvanto'ya saldıracaktır.
Omi, Yabu ve Buntaro aslında Toranaga'nın yağmur mevsiminde saldırıya girişeceğini biliyorlardı. Bu bilgiyi gizli tutmasının çok uygun olduğunu düşündüler. Omi, o yağmurlu mevsimde Shiunano dağlarında savaşmalarının büyük olaylara yol açacağını düşünürken pek heyecanlıydı.
Bu aslında çılgınlıktı ama yapabilecekleri başka bir şey de yoktu. Kendisi ikinci komutanlığa yükselmişti. Buna sevinmekle birlikte yine de çılgınlık diye düşündü. Toranaga kuzey yolunda zafere erişebileceğine nasıl inanabiliyor? Toranaga'yı dinlemekten vazgeçerek yine intikam meselesini düşündü. Savaş sırasında ya bunun ölmesini sağlayabilirdi. Savaş sırasında. Sonra Toranaga'nın bugün az kalsın ölüyordum dediğini duydu. Anjin-san beni topraktan çekip çıkardı. Kendisi ikinci hatta belki de üçüncü kez hayatımı kurtarıyor. Hayatımın, klanımın geleceği yanında bir değeri yoktur. Uyrukların görevlerine karşılık armağan istememeleri bu şiir odur. Fakat bir feodal lordun da zaman zaman ödül vermesi görevi sayılır. Herkes heyecanla bağırırken Toranaga emretti. Anjin-san buraya otur. Mariko-san sen de şuraya. Omi uzun boylu adamın gidip Toranaga'nın gösterdiği yerde diz çökmesini kıskançlıkla seyretti. Toranaga'nın yanındaydı, barbar ve oradakilerin hepsi de keşke Toranaga'yı biz kurtarmış olsaydık diye düşünmekteydiler. Anjin-san'a Yedo'nun güneyindeki Yokohama balıkçı köyünün civarındaki topraklar verilmiştir. Kendisi oradan yılda 2000 koku alacaktır. 200 samuray yetiştirmeye hak kazanmıştır. Kendisi Yoshi Toranaga no Chikitada Minowara'nın bir hotamotosu ve samurayı olarak gereken haklara da sahiptir. Bunlardan başka Anjin-san'a 10 at, 20 kimono, uyruklarının hepsine yetecek savaş silahlarıyla Kuvanto baş amirali ve kılavuzu rütbesi de verilmiştir. Toranaga Mariko sözlerini çevirene kadar bekledi ve sonra seslendi. Naga-san! Naga hemen ipeğe sarılı paketi babasına getirdi. Toranaga ipeği açtı, içinden biri kısa biri uzun olmak üzere aynı biçimde iki kılıç çıktı. Toprağın kılıçlarımı yuttuğunu gören ve silahsız kaldığımı anlayan Anjin-san, o yarıktan kendi kılıcını bulup çıkardı, bana verdi. Anjin-san, ben de karşılık olarak bunları veriyorum. Bunlar ünlü usta Yoriya tarafından yapılmıştır. Kılıçların samurayın ruhu olduğunu unutmamalısın. Samurayın bunu unutması ya da kılıçları kaybetmesi asla affedilemez. Adamların bağırmaları ve gizli hasetleri arasında Blackthorn kılıçları alıp gereken şekilde eğildi, selam verdi. Sonra kılıçları kuşağına takıp tekrar eğildi. Teşekkür ederim Toranaga-sama, bana çok büyük onur verdiniz.
21. ayrımın sonu. Sayfa 288.